Merhaba, ben Arda Özağa. Bugünkü videomuzda Dell Türkiye'nin veri depolama çözümlerinden sorumlu iş geliştirme müdürü Şükrü Ergür var. Kendisiyle Dell'in aslında çok fazla bilinmeyen ancak yeni yeni Türkiye'de de faaliyetlerini hızlandırmaya başladığı veri depolama çözümleri, veri yönetimi, networking gibi ağ ürünleri gibi çeşitli çözümlerini konuşacağız. Şükrü Bey merhaba.
Merhaba Erdi.
Öncelikle hoş geldiniz diyeyim.
Hoş bulduk.
Sonrasında da Dell'den bahsedelim. Şimdi Dell'i biz daha çok hep dizüstü bilgisayarları, işte biraz daha profesyonel tarafta sunucu çözümleriyle tanıyoruz. Ancak Dell'in arka planda kalmış belki de daha az bilinen ama sunduğu ürünlerle aslında pek çok alanda iddialı firmaya rakip olabilecek çözümleri var.
Doğru.
Şimdi bunlarla konuşmaya başlayacağız ancak öncesinde bize biraz Dell'in stratejisinden bahsedebilir misiniz? Hani Dell ne oldu da bu ürünler arka planda kaldı ya da yeni bir strateji doğrultusunda bunları daha fazla ön plana çıkarmaya mı başladınız?
Çok teşekkür ederim. Özellikle bu fırsatı bana verdiğiniz için. Dell'in bu stratejisi aslında bugünlük bir strateji değil. Bayağı uzun zamandan beri geliştirmekte olduğu bir strateji. Dell aslında notebook ve sunucu sistemlerle ilgili tanınsa da arka tarafta uzun vadeli bir strateji belirlemiş ve bunu uygulayan bir firma. Bundan mesela 5 yıl önce Ecologic diye bir firmayı satın alıyor. Compellent diye bir firmayı satın alıyor. Bunların hepsinin arkasında yatan neden müşterilerimize yüksek teknolojileri daha alınabilecek maliyetlere indirebilmek, herkesin bu teknolojileri kullanabilmesini sağlamak ve aslında bakıldığında müşterilerimiz bizden hep şunu talep ediyorlar. Uçtan uca yapılacak olan işle ilgili bütün komponentleri Dell'den alabilir miyiz? Yani ben nereye gitsem onların ihtiyaç duydukları başka çözümlerin de olup olmadığını soruyorlar. Biz de aslında portföyümüze bakıldığında bir müşterinin ihtiyaç duyabileceği tüm donanım ürünlerini sağlayabilir durumdayız. Ama yazılıma da çok ciddi yatırım yapıyoruz. Son aldığımız mesela yazılım firması, Dell'in aldığı firma Quest diye bir firma ve tamamen yazılım üreticisi bu firma. Ama Quest'te de gene müşterilerimizin ihtiyaçları düşünülerek portföye katılmış durumda. Bunun işte altında yatan belki de neden şu: eğer siz bir müşterinizin daha iyi, daha verimli olmasını, daha iyi çalışma ortamına sahip olmasını istiyorsanız uçtan uca birçok ihtiyacını karşılayacak sistemleriniz olması gerekiyor. Bunun notebook sunucu olduğu gibi veri depolama sistemleri, network cihazları, bir firewall olabilir. Firewall herkesin ihtiyacı olan bir şey. Dolayısıyla Dell buradaki hiçbir noktada açık bir yer kalmaması için çalışmakta, çalışmalarını sürdürüyor.
Şimdi Dell'e baktığımız zaman zaten donanım üreticisi olduğu biliniyor. Yıllardan bu yana masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve sunucu yapıyordu. Bu ortada olan bilinen bir gerçek. Şimdi daha profesyonel alanlar için donanımın yanına yazılım koymaya başladığını görüyoruz. Burada da az önce de sizin belirttiğiniz gibi bazı firmaları alanında iddialı ürünler koymuş. İşte kararlılığı, verimliliği ispatlanmış ürünleri sunan firmaları satın alarak burada bir hızlı büyüme içerisinde, bir dikey büyüme içerisinde olduğunu görmekteyiz. Burada isterseniz şundan bahsedelim. Siz Dell'in veri depolama kısmı olarak, veri depolama çözümleri üreten kısmı olarak neler sunuyorsunuz? Burada veri depolama nedir? Veri yönetimi nedir? Sizin sunduğunuz ürünler bunları nasıl destekliyor ve kimlere hitap ediyor?
Çok güzel. Şimdi bu demin anlattığım firmalardan bir kısmı tabii ki veri depolama alanında oldu. İsimlerini çok kısaca saymak gerekirse Ecologic ile başladı bu olay. Yani Ecologic diye dünya devi ve lideri, aynı zamanda konusunda dünya lideri olan bir veri depolama çözüm sağlayıcısı vardı. Bunu bünyesine kattı Dell. Daha sonra Compellent diye bir firmayı kattı. Son geçtiğimiz senede de Epesure diye sadece bir yazılım, yedekleme yazılımı tarafında bir firma, Epesure, bunu kattı. Şimdi bunlarda yapmak istediğimiz şey şu aslında: veri depolama dediğimiz zaman veri artık tabii ki her yerde, sunucuların içinde, notebook dediğimiz, desktop dediğimiz sistemlerin
Hatta
içinde
cep
de veriler var.
telefonlarında
Tabii
içiniz.
ki hepsinde verimiz var. Ama bu verilerin kurumsal veri haline dönüşmesi için ortak bir yerde tutulup yedeklenmesi ve çok hızlı erişilmesi gerekiyor. Biz veri depolama sistemleri deyince artık ortak bir kurumsal bir veri depolama sistemi algımız olması gerekiyor. Sunucuların içerisinde tutulan veriler de var ama onlar kurumsal değil, çünkü o sunucu bozulursa o veriye erişilemiyor. Yani sunuculardaki oluşabilecek problemler de bile erişebileceğimiz bir veriyi düşünelim. Kurumsal veri böyle bir veri aslında. Biz işte bu noktada hem Ecologic hem Compellent gibi ürünlerle müşterilerimizin kurumsal verilerini tutmaya aday olduk. Burada da çok miktarda proje yaptık. Türkiye'de çok yaygın şekilde kullanılıyor bu sistemler. Dediğim gibi daha dün yapılmış bir birleşmelerden bahsetmiyoruz. Çok uzun zamandan beri yapılan şeyler bunlar. Dolayısıyla ekolojiyi anlatmak gerekirse çok kısaca. SEN diye bir kavram var.
Evet.
SEN bir sunucunun bir veri depolama sistemine ulaşmak için kullandığı ağı deniyor. Storage Area Network ya da veri depolama alan ağı dediğimiz bir sistem. Bu sistem genelde hep Fibre Channel denilen bir teknolojiyle özdeşleştirilir. Yani SEN denildiği zaman Fibre Channel anlaşılıyor oluyor. Ama Fibre Channel tek bir teknoloji değil bu konuda. iSCSI diye çok daha verimli olunabilecek, çok maliyetleri düşüren bir teknoloji daha var. Bu iSCSI de birçok platformda desteklenen, yani hem Microsoft platformlarında hem Linux platformlarında desteklenen
bir, uzun yıllardır var olan bir teknoloji
aslında. Var olan bir teknoloji ve daha çok yaygınlaşıyor. Şu günümüze baktığımızda daha çok yaygınlaşıyor. Ben bunu özellikle bizi seyredenlere şunu söylemek istiyordum. Mutlaka iSCSI teknolojisini bir alternatif olduğunu bilsinler. Çünkü bu teknolojiyle bir sunucunun bir veri depolama sistemine bağlantısının maliyeti çok ciddi oranda düşüyor Fibre Channel'a göre. Hız olarak bakıldığında ise 10 gigabitlik networklerden bahsediyoruz. Evet. Halbuki Fibre Channel'da 8 gigabitlik bir ara birim var. Yani hız olarak da hiçbir şekilde daha düşük değil.
Evet.
Ama maliyet olarak çok daha düşük. Çünkü orada IP switch'ler kullanılıyor. Teknik ayrıntıya girmek gerekirse. Yani sonuçta ben bütün kullanıcılara, bütün şirketlere iSCSI'yi de değerlendirmelerini en azından öneriyorum. Tabii ki Fibre Channel'da devam edecektir belli bir süre. Biz Fibre Channel'da sunmaya devam edeceğiz. Ama bu ekolojik dediğimiz sistemin böyle bir özelliği var. iSCSI üzerinde çalışması. İkinci bir özelliğinden bahsedeyim. O da şu. Bugün aldığımız veri depolama sistemlerinde bir yatırımın korunması ile ilgili bir problem var. O da şu. Herhangi bir sistem aldığımızda ben bunu hep şuna şöyle bir örnekle açıklıyorum. Bir tren örneğiyle açıklıyorum. Bir trene sahip olmamız gerektiğinde kaç tane vagonumuz henüz bilmiyorsak kaç vagonluk bir tren olacağını. Önce bir lokomotif alıyoruz. Bu lokomotifin arkasına ihtiyacımıza göre vagonlar ekliyoruz. Şimdi bugün baktığımızda veri depolama sistemleri sağlayıcıları hemen hemen hepsi bu modelle çalışıyorlar. Bu modelde şu. Diyorlar ki size siz kaç vagonluk bir tren oluşturma ihtimaliniz var önümüzdeki 2 yıl 3 yıl süresi içerisinde. Diyelim ki 5 vagon veya 10 vagon olsun. Bu tabii verinizin büyüklüğüyle ilgili bir şey. Buna göre bir lokomotif alıyorsunuz ve bu lokomotif size belli bir standartla geliyor. Yani standart dediğim belli teknolojilerle geliyor. Örnek vermek gerekirse işte SAS 2.0 dediğimiz bir teknolojiyi destekliyor bu vagon, bu lokomotif.
Bu aslında herkesin erişebileceği kısmı.
Evet.
Yani isteyen her firmanın aslında sağlayabileceği kısmı.
Sağlayabileceği bir şey. Ama bu lokomotifteki sorun şu kaynaklanıyor. Biz bu lokomotifi aldık, arkasına vagonlar ekledikçe bir kere vagonlar ekledikçe bu lokomotifin gücü yetmiyor. Yani hızı azalıyor.
Taşıma kapasitesi
sabit çünkü. İkinci bir sorun da şu. İleride bize yeni bir vagon çeşidi çıktığı zaman, yani SAS kullanırken SAS 3.0 veya SSD diye bir disk çıkıyor. Bugün SSD var ama yarın ne çıkacağını bilmiyoruz. O zaman yeni teknolojiler oluşacaktır. O zaman deniliyor ki size, bir firma geliyor diyor ki sizin lokomotif bunu yapamıyor. Bu lokomotifi değiştirirseniz bunu kullanabilirsiniz bu teknolojiyi. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Seneler içerisinde aldığınız o lokomotif artı vagonları bir kere de atıp yerine yeni lokomotif ve yeni vagonlar almanız gerekiyor. Biz ekolojikte şöyle bir şey yapıyoruz. Her sattığımız vagonun, yani müşterimize sunduğumuz sistemin bir motoru var. Lokomotif gibi. Ama ayrı bir lokomotif yok. Dolayısıyla siz bugün 2013 model bir vagon alıyorsunuz. Üzerinde işte SAS 2.0 disklerin alındığını diyelim. 2014'e geldiğimizde eğer SAS 3.0 çıkmışsa onu SAS 3.0'lı disklerle alabiliyorsunuz. Dolayısıyla o günün teknolojisiyle. Ama bu ikisi tek bir sistem gibi çalışıyor. Yani tek bir tren oluyor. Kaç tane vagon eklerseniz ekleyin. Gene treniniz tek bir sistem olarak yönetiliyor. Fakat gelişen teknolojileri böylece adapte olabiliyorsunuz.
Yani burada aslında kolektif çalışan ama esnek ve yeni teknolojilere açık bir platformdan bahsediyoruz aslında.
Aynen. Atılması gerektiğinde de diyelim bundan 8 yıl sonrasından bahsedersek bugün aldığımız bir sistemi atmamız gerekebilir. Ama bugün aldığımız, 2013'te aldığımız bir sistemi atarken 2014'tekini atmamız gerekmiyor. Hı hı. Veya bu 2013'tekini başka amaçlarla kullanabiliriz. Yani sonuçta kurumların verilerine baktığımız zaman hiçbir veri birbirinin aynısı değil. Aynı hı. öneme sahip değil. Bazı verileri bulundurmuş olmak için de bulunduruyoruz veya saklıyoruz. Onları belki daha eski sistemlerde saklayabiliriz. Yani bir sistemin bence hayat ömrünü uzatmamız ve mümkün mertebe daha uzun kullanmamız gerektiğini söylüyor Dell. Hı hı. Şimdi Dell bunu söylerken aslında nereden para kazanacak Dell diye bir soru akla gelebilir.
Sonucunda sistem, pek çok firma sistemlerinizi değiştirelim derken evet. siz diyorsunuz ki bunlara gerek yok. Evet. Aslında sunduğumuz platform sayesinde esnek, açık bir şekilde güncelleyebiliyorsunuz bunu evet. kendi içerisinde.
Biz diyoruz ki veri her yıl yaklaşık %50 miktarında büyüyor. Yani bugün 10 terabaytlık bir verisi varsa bir kurumun gelecek yıl 15 terabayt olacak. Öteki yıl 7,5 terabayt çünkü 15'in %50'si kadar artacak. Bu inanılmaz bir artış demek. Hı hı. Biz diyoruz ki müşterilerimizin mevcut datalarını tutmaları durumunda dahi biz gene buradan çok ciddi gelirler elde edebiliriz. Hı hı. Mevcut sistemlerini değiştirmeye gerek yok gelir elde etmek için. Ama bazı firmalar mevcutları da değiştirmek gibi bir şey içerisinde olabiliyorlar. Biz bunu gerekli görmüyoruz.
O zaman direkt burada şunu sorayım. Şimdi bakıldığı zaman şöyle bir gerçek var. Yavaş yavaş donanımın daha az önem arz ettiği, yazılımın giderek daha fazla önemli olduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu sadece veri depolama için değil, teknolojinin her alanı için ön plana çıkan bir unsur. Burada zaten donanım kısmı belli. SSD disklendiği zaman işte 3 tane 5 tane üretici var. Dell, evet. IBM vesaire kim neyse evet. artık herkes oradan doğru. alıyor. İşlemciyi veren firma belli, kasayı sağlayan firma belli. Burada fark yaratan unsur da yazılım.
Doğrudur.
Buraya kadar zaten herhalde aklı selim her bilgi işlem uzmanı, ilgili departman yöneticisi bunları biliyordur. Ama burada evet. asıl yaratan fark şu, donanım yazılım uyumu ve yazılım ve donanımın bir kurumun ihtiyacını karşılayabilecek ölçekte olup olmadığı. Kesinlikle. Bu noktada siz neler sağlıyorsunuz? Herkese aynı reçeteyi mi sunuyorsunuz? Evet. Yoksa bu bağlamda senin ölçeğin bu kadar, sana şu yazılımla bu donanımı kombine evet. edersek daha iyi olur gibi bir alternatifiniz var evet. mı?
Çok güzel bir soru. Yani sonuçta işin belki de can alıcı noktası burada. Biz üretici firmalar olarak bir sürü teknoloji üretiyor olabiliriz. Hı hı. Bu teknoloji, ürettiğimiz teknoloji ilaca benzetirsek, yani depolarımızda bir envai çeşit ilaç var. Hı hı. Ama bu ilaçların hangi hastaya iyi geldiğini bulmamız veya bir illa hasta olması gerekmez. Yani birilerinin bir şeyine iyi geldiğini anlayabilmemiz için hangi problemi çözeceğimizi çok iyi analiz etmekle hı hı. ilgili. Burada işte sistem mimarı arkadaşlarımıza veya IT profesyonellerine, yani bilişim teknolojindeki çalışan insanların üzerinde şöyle bir aslında sorumluluk var. Hı hı. Bir kurumun neye ihtiyacın olduğunu çok net tespit edilmesi. Ben bunu şöyle açıklıyorum. Biz gene bir doktor örneğini verecek olursak, bir doktora gidip bir problemimizi söylediğimiz zaman doktor bize hemen bir reçete vermiyor. Şimdi ne yapıyor? Bazı diagnostik
işlemleri. Evet,
yani bu analizleri yapmadan bir şey yapılırsa tahmini bir şey yapılmış olur. Hı hı. Yanlış ilaç verilip hastayı daha da kötü hale evet. getirilebilir. Hatta belki bir reaksiyon olabilir bir hastada bilmediğimiz bir nedenden dolayı. Hı. Yani iyi bir şey yaptığımızı düşünürken o insana da kötü bir şey de yapabiliriz.
Aynen öyle.
Bunun olmaması için analiz edilmesi gerekiyor. Şimdi Dell şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki bütün müşterilerimize ücretsiz bir hizmet sunuyor. Bizim DPAC adını verdiğimiz DPACK diye yazılıyor. DPAC. Bunu webten indirebiliyor herkes. Bu çok basit bir yazılım. Bu yazılımı kurmuyorsunuz da çalıştırdığınız zaman mevcut ortamınızdaki sunuculardan bilgi topluyor. Hı hı. Bu topladığı bilgiyi bir dosya olarak bize gönderdiğiniz zaman bu sonuçta sizin mevcut datalarınızla ilgili bir bilgi değil. Hı hı. Sadece o sistemleri ne kadar kullandığınızla ilgili bir evet. bilgi. Bu bilgi bize MR gibi bir şey olmuş oluyor aslında. Yani hı hı. bir hastanın MR'ını çekmekle bu DPAC'i çalıştırmak hemen hemen aynı şey. Biz ne yapmış oluyoruz bu durumda? Sizin ihtiyacınızı daha net görmüş oluyoruz. En azından şu andaki durumunu. Hı hı. Siz diyebiliyorsunuz ki bundan sonra biz şu kadar büyüyeceğiz, bu kadar gelişeceğiz, bu kadar daha çok müşteriye sahip olacağız. Dolayısıyla bize mevcut durumdan şu kadar daha büyük bir sistem önerin diyorsunuz. Hı hı. Ama en azından bir referans noktamız var. Yapılan işleri görebiliyoruz. Ne kadar yazma, okuma işlemi yapıldığını görebiliyoruz. Çok daha doğru karar almak ve teklif sunmak noktasına geliyoruz.
Ya bu noktada bakıldığında çoğu zaman bize gelip hani hangi bilgisayar alsam diye kullanıcıların sorduğu sorular da oluyor. Kesinlikle. Bu soru aslında bireysel bir kullanıcıdan en büyük ölçekli şirketlere kadar aynen. herkesin kendisine sorması gereken aynen. soru bu. İhtiyaç neyse, sahip olması gereken güç, kapasite vesaire neyse bunların çok iyi bilmesi, analiz edilmesi gerekiyor. Evet. Böyle hizmetin aslında ücretsiz olarak sunulması da büyük bir avantaj.
Erdi Bey şöyle, herkes bunu aslında kabul ediyor fakat bunun yapılması da zor aslında. Yani o kadar kolay bir şey değil. İşletim sistemlerinin üzerlerinde belki bazı yazılımlar var bu bilgiyi toplayabileceğiniz ama hepsinin üzerinden bunları toplayıp konsolide edip tek bir rapor haline dönüştürmek zor. Bizim bu DeepHack dediğimiz ücretsiz yazılım bunu yapıyor. Aslında benim her müşteriye bunu yapmasını öneriyorum. Bir şey alsın ya da almasın. Mevcut durumlarının, şu andaki durumlarının fotoğrafını çekmek gibi bir şey bu. Yarın bir gün bir iş birimlerinden gelen bir şikayet durumunda en azından eski fotoğrafları ellerinde daha yeni fotoğrafı ve çok rahat karşılaştırma yapıp diyebilir ki bakın sizin şöyle şöyle sistemlerinizde artış olmuş. O yüzden bu olmuş diyebilir. Hani ben bütün IT profesyonellerine bu yazılıma en azından bir göz atmalarını rica ediyorum.
Şimdi veri depolamadan bahsediyoruz. Burada da kuşkusuz yeni dönemin en büyük kısır döngülerinden bir tanesi yedekleme. Yedekleme artık büyük önem taşıyor. Hepimizin bilgileri kritik. Ben evimde kişisel bilgisayarımı bile sürekli yedeğini almayı seven bir insanım. Evet. Çünkü hani yarın öbür gün bir şey olduğu zaman hani geçtiğimiz yıl doğum gününe çekilen fotoğraflara yeniden ulaşmak isteyebilirim. Evet. Bunlar hepimiz için önemli anılar, kıymetli veriler. Kurumlara baktığımız zaman da örneğin bir bankadan bahsediyoruz. Evet. Kişisel verilerin, işte tüketici verilerin, kullanıcıların verilerinin sabit bir yerde, güvenli bir yerde tutulması yeri geldiği zaman da bir B planı devreye girerek yedeklerin alınması lazım. Evet. Şimdi del olarak yedekleme konusunda neler yapıyorsunuz? Bilginin yedeklenmesi, yedeklenmiş bilginin geri çağrılması ya da yedekleme dünyasında farklı bir açılım olarak neler sunuyorsunuz, neler yapıyorsunuz?
Şüphesiz bu veriye dayalı iş yapmaya başladıkça bütün kurumlar için belki vazgeçilmez olan şey sahip oldukları veriler. Yani bir sunucu sisteminin bozulması, yok olması veya zarar görmesi o kadar mühim değil. Ama o sunucu sistemin üzerindeki verinin yok olması telafisi zor olan bir şey. Evet. Biz nereye gitsek herkes verisinin çok önemli olduğunu söylüyor. Yoksa mevcut donanımın o kadar da önemi yok. Çünkü o donanımı tekrar alıp yerine koyabiliyorsunuz. Evet. Ama o donanımı yerine koyduğunuz zaman içi boş. Yani içi boş olan bir donanımın sizin olabilmesi için sizin kurumsal bilginizin tekrar geri döndürülmesi lazım. Bu noktada biz diyoruz ki bir kere bu demin anlattığımız veri depolama sistemleri tamamen yedekli yapıda. Yani herhangi bir yeri bozulsa bile siz o sisteme erişmeye devam edebiliyorsunuz. Evet. Tek noktada bir tek noktada erişimi engelleyecek bir noktası yok. Bu en azından bu şekilde tasarlanması gerekiyor. Ama buna rağmen bazı başka olası nedenler var. Bunlar virüsler olabilir, kullanıcı hatası olabilir, hepimiz insanız, hata yapabiliriz, yanlışlıkla bir şey silebiliriz. Bunlara karşı da önlem olarak sistemlerin yedeklenmesi lazım. Yedek dediğimiz şey şu, mevcut bir veriniz var, bir yerde duruyor. Bu verinin bir kopyasını bir başka sistem üzerinde tutuyorsunuz. Bu birinci olan sisteme bir şey olduğu zaman çok hızlı bir şekilde tekrardan o veriyi kurtarma anlamına geliyor. Yani kurtarmak için geri dönmek, kurtarmak tabirleri, restore İngilizce söylenen bir şey. Yedekleme dediğimiz aslında bu. Şimdi klasik olarak bakacak olursak yedekleme eskiden tape dediğimiz sistemleri alınıyordu. Kaset, evet. Bildiğimiz bu hani eskiden Walkman'ler kaset kullanırdık ya.
Evet.
Onun gibi bir sistem bu, tape. Manyetik aynı mekanizma ile çalışıyor. Bir bandı var, devamlı sarıyor falan. Ama günümüze geldiğinde, günümüzde artık bu tape sistemlerinin kullanımıyla ilgili sıkıntılar veya maliyetlerin düşmesinden dolayı diskler tercih edilmeye başladı. Yani eskiden diskle tape arasında çok ciddi bir maliyet farkı vardı. Şimdi artık büyük kapasiteli diskler, bugün 4 terabaytlık bir disk alabiliyorsunuz, tek bir disk. Bu disklerin maliyetlerinin düşmesi, yaygınlaşmasından dolayı aslında tape'e bir alternatif olmaya başladı. Yani en azından donanım olarak baktığımızda tape yerine, tape kartuşu yerine diskleri görüyoruz.
Evet.
Bu güzel bir şey. Neden güzel? Tape'lerde bir kendini yedekleme diye bir şey yoktu. Yani bir tape'i aldınız yedeğinizi, o bozulursa, manyetik ortam bozulabilir. Bozulursa o veriye bir daha ulaşamıyorsunuz. Ama disklerde bir takım koruma mekanizmaları var. RAID korumaları vesaire. Onlarla daha uzun ömürlü oluyor.
Kaldı yani, özel bir okuyucuya da ihtiyaç yok. Disk alıp istediğiniz yerde çalıştırabilirsiniz. Doğru,
şimdi gelelim yedekleme yazılımlarına. Çünkü bu donanımdan bahsediyoruz. Ama yedekleme yazılımı gerekiyor. Şimdi orada da aslında Dell'in satın aldığı bütün firmalarla ilgili şöyle bir prensip söylersek yanlış olmaz. Dell bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin ihtiyaçları düşünerek firmalar satın alıyor. Yani daha önce kullanılan teknolojiler veya icat edilmiş teknolojiler diyelim. Bundan 15-20 yıl önce icat edilmiş bir teknoloji bugünün ihtiyaçlarına belki ancak yetiyor. Ama geleceğin ihtiyacına kesinlikle yetmiyor. Örnek vermek gerekirse, geçmişte biz günde bir kere yedek alabiliyorduk.
Evet.
Bir yedek aldığımız zaman, bir problem olduğu zaman 24 saat geriye gitmeniz demek günde evet. bir kere yedek almak.
Arada 24 saatlik bir kayıp var aslında.
Evet, o kadarlık veriniz aslında yok oluyor. Hı hı. Şimdi bugün baktığımızda birçok müşterimiz diyor ki bize, ve tabii ki diğer üreticilere de söylüyorlardır, bize söylediklerine
göre. Sonra temel bir ihtiyaç.
Temel ihtiyaç, haklısınız. Diyorlar ki 24 saatlik veri kaybı benim için çok fazla. Yani ben benim işim bunu tolere edemez. Daha az veri kaybetmeliyim. Evet. Bu ne anlama geliyor? Günde aslında bir kere yedek değil, birden fazla yedek almanız lazım. Evet. Şimdi mesela bizim Epeshore diye bir yazılımımız var. Sadece bir yazılım. Bu yazılım sayesinde biz 5 dakikada bir yedek alabiliyoruz. Öyle beş söylemek dakika. Lazım. 5 dakikada. Yani bir herhangi bir problem olduğunda istersen 5 dakika geriye gidebiliyorum. İstersem 10 dakika geriye gidebiliyorum veya bir, çünkü virüs mesela girmişse ne zaman girdiğini bilemem. Dolayısıyla 1 saat önceye de gitmem gerekebilir. 2 saat önceye de gitmem gerekebilir. Geriye gitmem derken zaman içerisinde o saatteki duruma sistemi geri döndürmekten bahsediyoruz. Bu bir en önemli şeylerden bir tanesi. Yani bir verimiz var. O verimizi biz 5 dakikada bir yedeklemek gibi bir imkana sahibiz aslında. Bunu yapabiliyoruz şu an.
Bunu nasıl yapıyorsunuz? Yani temeli sabit tutup değişkenlerin 5 dakikada bir kaydediyor.
Tabii ki. Tabii ki. Şimdi eğer bir kurumun tüm verisini 5 dakikada bir yedeklemek derseniz bu mümkün değil.
Böyle bir zaten.
Hem çok yüksek kapasiteler gerekir hem de o kadar çok hızlı sistemlere ihtiyacınız var. Evet. Bu mümkün değil ama biz o 5 dakika süresince yapılan değişiklikleri kaydettiğimiz zaman bunu yapabiliyoruz. Artı bu disk sistemlerini kullandığımız için, tape kullanmadığımız için disklere yazmak daha hızlıdır. Dolayısıyla biz aslında çok hızlı bir şekilde disklere yazıp bu 5 dakikada olan değişiklikleri böyle kurtarabiliyoruz. Bunun sonucu nedir? Herhangi bir veri kaybetme durumunda bir şey yaşadığınız zaman kaybedeceğiniz veri miktarı en çok 5 dakikadır. Böyle bir avantajınız var. Bir başka avantaj daha var ki bu pek de bilinmez veya üzerinde çok fazla düşünüldüğünü zannetmiyorum herkesin. O da şu, biz yedekleri alıyoruz ama bu yedekleri hiçbir zaman geri döndürme testi yapmayız. Yani acaba bu yedekten geri dönebiliyor muyum diye. Bu çünkü gerçekten o felaket veya kötü durum oluşursa denediğimiz bir şeydir. Genelde yani büyük oranda çok az, %10 veya %10'dan daha az müşterimizde bu testler yapılıyor. Ama genelde çoğu kimse bu testleri yapmıyor. Birincisi, bu testleri biz disk sistemi üzerinde bu Epeshore dediğimiz yazılımla yapabiliyoruz. Yani aldığımız yedek çalışır bir yedek midir? İkincisi de yedeği geri dön dediğiniz zaman çok ciddi bir süre gerekir normal sistemlerde. Çünkü belli bir miktar veriniz var. Bu zedelenmiş veri ve bunu geri döndürmeniz gerekiyor. İşte mesela Epeshore dediğimiz yazılım burada da devreye giriyor. Yazılım geri dön işlemini verdikten sonra sistemi çalıştırabiliyorsunuz. Yani o verinin restore dediğimiz geri yüklemesinin bitmesini beklemeniz gerekmiyor. Yani akıllı bir sistem. Siz geri dön dediniz. O sistem size direkt tamam geri döndüm diyor ama arka tarafta kopyalamaya devam ediyor. Siz sadece sistemi açıp çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Veriler arka tarafta güncelleninceye kadar.
Aslında burada çok önemli bir nokta var. Hani az önce dediğiniz çok doğru. Yedek alıyoruz ama acaba o yedekler çalışıyor mu? Çünkü bugün pek çok yazılım var. İşte yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları kurtarıyoruz diye. Ama öyle formatlarda çıkıyor ki o dosyalar karşımıza. Örneğin bir resmin yarısı yok olmuş oluyor ya da hiçbir şekilde açılamayan, tanımlanamayan formatlarda dosyalar çıkabiliyor. Bu noktada özellikle yedeğin test edilmesi çok büyük bir özellik diye düşünüyorum.
Başka bir şey daha aklıma geldi. Siz şimdi yedeği test etme derken o da belki ilginç olabilir dinleyenlerimiz, seyredenlerimiz için. Şimdi bazen bir kullanıcı bir dosyayı kaybedebilir ya da bir e-mail kaybedebilir. Ama siz komple o kişinin mailini veya dosyasını inbox'ını alacağım diye tüm sistemi o noktaya geri döndürmemelisiniz değil mi? Yani çünkü diğer insanlar kaybetmemiş.
Aynen öyle.
Aslında tek bir kullanıcının tek bir asetinden veya verisinden bahsediyoruz. Burada da bizim gene çözümlerimiz devreye girip yardıma yetişebiliyor. Biz istersek sistemin tümünü geri döndürmeden o kullanıcının dosyasını sadece o kullanıcıya verebiliyoruz. Veya e-mail'ını, tek bir e-mail'ını verebiliyoruz. Bu sayede aslında bir nevi yedeklilik çözümü sağlıyoruz tabii. Yedeklilik çözümümüz var. Ama bu yedeklilik çözümü restore etmek amacıyla değil, sadece o veriyi kurtarmak amacıyla kullanabiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey. Uygulama bazında, yani Exchange, Microsoft Exchange söz konusuysa mesela, bir kişinin bundan 3 gün önceki mailbox'ındaki bir mail'i alabiliyor. Tekrar yani geri döndürebiliyor.
Mesela bakıldığında şimdi Facebook'tan bahsediyoruz. 1 milyar kullanıcısı var. Evet. 1 milyarda bir kişinin belki verisinin kurtarılması gerekiyor. Evet. Burada komple o database'i yeniden kurtarayım derseniz onun herhalde çok uzun zaman alır.
Birçok başka mutsuz insan
sürebilir. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu bağlamda verilerin artık veri tüketimi çok had safhaya ulaşmış durumda. Evet. Her yerden artık veriler elde ediyoruz. Hani bakıldığı zaman siz belki birazdan bahsedersiniz. Sohbet video öncesinde de konuşmuştuk. Hani video kameraların kullanım yaygınlığı artıyor güvenlik için ya da başka sebepler için. Bunların hepsi bir data, hepsi bir veri. Bunların hepsinin bir yerde saklanması lazım. Kısa süreli ya da uzun süreli. Ama bu keşmekeş içerisinde bu verinin yönetimi, kullanılabilirliği, saklanabilirliğini sağlamak için insanların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bireysel bazda, kurumsal bazda.
Evet. Şimdi çok aslında bu video çekimiyle de ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi biz herhangi bir mail yazdığımız zaman bir veri üretiyoruz. Bu genelde text ortamında oluyor. Hadi diyelim fotoğraf eklediğimiz düşünelim. Fotoğraf gönderiyoruz ama şu anda bizim çekim yaptığımız bu videonun dosyanın büyüklüğü birkaç oluşturabileceğimiz birçok veriden daha fazla. Evet. Yani belli bir zaman içerisinde veri oluşturalım desek beraber, yazı yazsak, Word dosyası veya başka Excel veya ne kullanıyorsanız.
Şu videonun onda bunlar, biri kadar olmaz.
Evet, bu video çok daha büyük bir dijital veri aslında. Hı hı. Böyle baktığımızda tabii ki daha zengin içerik adı verilen, zengin içerik adı belki yabancı bir şeyden geliyor, rich content diye. Hı hı. Burada video, resim, müzik, gibi ses. Müzik, ses dosyalarından bahsediyoruz. Bunlardaki veri miktarı hakikaten çok fazla. Hı hı. Ve bunlar tabii ki saklanıyor ve uzun müddet erişilmesi gerekiyor. Mesela resim deyince aklıma geliyor hastanelerdeki röntgen sistemleri ya da MR sistemleri. Bunlar da çok büyük veriler aslında. Başka neler aklıma geliyor?
İşte kütüphanelerin dijitalleştirilmesi
kütüphanelerin, var. Kütüphanelerin. Mesela kütüphaneler diyoruz ama işte onlar aslında çok daha düşük oranda. Yani bir kitabın dijital bir halini
bir video
kaydıyla karşılaştırdığınız zaman mesela hepimizin apartmanlarının girişinde video kameralar var güvenlik için koyduğumuz.
Ya da pek çoğumuzun olmaya başladı diyelim.
Olmaya başladı. Bütün büyük kurumların, bankaların, şirketlerin var böyle şeyleri. Hı. Ve ne yapıyorlar? Güvenlik için bu kamera kayıtlarını tutuyorlar. Evet. Bu kamera kayıtlarının aslında oluşturduğu kapasiteyi düşünürsek aslında çok ciddi bir veri büyüklüğü demek. Burada güzel bir nokta şu, güvenlik için tutulsa da zamanla bu veriler işlenerek daha akıllı sonuçlar da elde edilebiliyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir kurum, diyelim bir mağazası var. Ne olsun? Bir tekstil mağazası. Buraya gelen insanlar var. Güvenlik kamerası koydunuz. Geliyor ama bu kurum isterse o mağazaya hangi yaş gruplarında kaç kişinin hangi zamanlarda girdiğini veya hangi reyonların önünde daha çok dolaştığını bulabiliyor. Yani bu video verisini işleyerek buradan bu sonuçları çıkartabiliyor. Tabii bunun için bir yazılım çalıştırılıyor. Ama en azından bu kayıt var. Bu kayıt üzerinde çalışma yapılarak bunlar belirlenebiliyor. Güvenlik açısından da mesela bu tür şeyler var. İşte birisi bir çantayı yere bıraktığı zaman bir yazılım çanta bırakıldığını tespit edebiliyor yazılım. Ya da duman çıktığını bir yerden tespit ediyor ve bir an önce oraya itfaiyenin gitmesi sağlanabiliyor. Bildiğim kadarıyla mesela petrol boru hattı falan gibi sistemlerin etrafındaki kameralarda böyle özellikler
hatta
var.
Hatta şu anda futbol maçları içinde sahalarda yüz tanımlamayla kim olağan dışı hareket yaptı vesaire gibi teknolojileri kullanıyorlar.
Tabii. Dolayısıyla yani veri her yerde ve çok miktarda gelişiyor, büyüyor. Bu konuda biz ne diyoruz? Aslında del olarak söylediğimiz şey şu. Biz veriyi üretiyoruz ve bu veriyi kullanıyoruz ama verinin tümü yani 100 birim diyelim veriye. Biz 100 birimin aslında 10'luk kısmını çok kullanıyoruz. Diğer kısmını saklamış olmak için en güzel örneği aslında güvenlik kamerası diyelim. Yani atıl veri diyebiliriz. Bu atıl veri aslında toplam tuttuğumuz verinin %90'ına tekabül ediyor. Dolayısıyla eğer biz bir veri depolama sistemi aldığımız zaman 100 lira veriyorsak 90 lirasını aslında atıl veri için veriyoruz. Biz şimdi del olarak diyoruz ki bu atıl olarak tutulacak verinin daha düşük maliyetli tutulması ve hem CAPEX hem OPEX yani hem yatırım maliyeti hem de yönetim maliyeti olarak daha düşük seviyelere indirilmesi lazım. Dolayısıyla yani bunu yapabileceğimiz, önerdiğimiz sistemlerimiz var. Yani biz verinin en çok kullanılan kısımlarını hızlı sistemlerde erişimine tutup, hızlı erişimini sağlayıp, geri kalan tutmak zorunda olduğumuz için tutulan kısmı da daha maliyeti az olan kısımlarda yani
aslında
tutabiliyoruz.
Aslında bir veriyi önem sırasında koyup, %100. En fazla gereken önemi verip,
siz benden daha güzel ifade
daha fazla erişilmesini sağlıyorsunuz. Bu bağlamda aslında şimdi veri depolama diyoruz ya, burada da son dönemlerin en popüler terimlerinden bir tanesi de bu bulut depolama, bulut bilişim tarafı.
Evet.
Çünkü hani veriye her yerden erişim artık çok büyük önem taşıyor. Ben burada çektiğim şu videoya Amerika kıtasına cep telefonumdan erişebiliyorum.
Evet.
Yani bu bulut bilişim dediğimiz olay, bulut depolama dediğimiz olay, işte ülkemizde de yerel örnekleri başladı. İşte NetDisk tarzı servis sağlayıcıların sunduğu uygulamalar var. Bu bağlamda der neler yapıyor? Siz şirketlere, müşterilerine ya da kullanıcılarına verinin her yerden ulaşılabilmesi yönünde yazılım ve donanım altyapısı sağlıyor musunuz?
Şimdi şöyle, bu bulut bilişim tabii ki altında aslında donanım gereksinimleri var ki bu Dell'in en iyi olduğu alan. Dell'in özellikle bulut bilişim için tasarlanmış özel bir sunucu sistemi de var. C serisi dediğimiz.
Evet.
Bu biliyorsunuz bulut cloud deniyor İngilizce'de ve C oradan geliyor aslında. C serisi sunucularımız bulut sistemlerde kullanılıyor. Ve şu anda ismini belki direkt söyleyemeyeceğim ama dünyada çok çok çok iyi tanıdığımız bu firmalar aslında Dell'in sistemlerini kullanıyorlar bulut tarafında. Türkiye'de de biz bu konuda müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Yani Türkiye'de de çok ciddi web sitesi olup çok ciddi hit alan kurumlar Dell'in teknolojilerini kullanıyorlar. Bu konuda şöyle bir şey söylemekte fayda var. Şimdi donanım dediğimiz zaman sunucu, veri depolama sistemleri, bunlar zaten herkesin bildiği ama bulut demek aynı zamanda güvenlik demek.
Evet.
Yani güvenliği çok iyi sağlamanız lazım bulut bilişimde. Burada da Dell bir takım satın almalar yaptı geçtiğimiz yıllarda. Secureworks mesela bunlardan bir tanesi. Secureworks sadece bulut bilişim alanında güvenlik çözümleri üreten bir yazılım firmasıydı. Dell bunu bünyesine katarak, yani sizin oluşturacağınız bir bulut çözümünün güvenliğini de çok ciddi sağlamış oluyorsunuz. Bu belki en kritik şeylerden bir tanesi. Çünkü bulut bilişim demek çok farklı firmanın aynı altyapıyı kullanması demek. Bunun bir tanesinin ötekinin sistemlerine ulaşamamasını sağlamanız lazım. Ulaşımı da bu kolaylaştırmanız lazım uzaktan bağlanılacağı için.
Şimdi o zaman hani videomuzun yavaş yavaş sonuna gelirken şunu sorayım. Şimdi işte datadan, veriden bahsediyoruz. Artık her yerden veri tüketir olduk. Cep telefonumuzda işte internet bağlantısı hızlandıkça herkes bir yerlerden veri tüketiyor. Bir yerlere veri saklıyor, bir yerlere upload ediyor, download ediyor vesaire. Bu bağlamda bakıldığı zaman Dell'in görünmeyen yüzü olan ama yavaş yavaş satın almalarda bunu gösteriyor. Daha önem vermeye başladı bu veri depolama kısmında. Siz Türkiye ile ilgili daha başka neler yapacaksınız ve kısaca da toparlayıp özetlemek gerekirse veri güvenliği, veri yönetimi konusunda dünyaca bilinen de markalar var, belli başlı markalar. Bunlarla kıyaslandığınız zaman yani yine kısaca özetlemek açısından ne gibi farklılıklar sunuyorsunuz?
Şimdi bizim Dell olarak stratejimiz, ana stratejimiz şu. Biz diyoruz ki veri dediğimiz şey her gün, her yıl artıyor. Ve bu artış ciddi bir artış, %50 civarındadır. %50 civarında artan bir veriyi alacak, yani bu veriyi depolayacak kadar kapasiteyi fiziksel kapasiteyi alacak maddi olarak bütçemiz artmıyor. Yani hiçbir kurumun bütçesi %50 artmıyor. Ama verimiz %50 artıyor. Dolayısıyla buna bir çözüm bulmak gerekiyor. Dell diyor ki bu noktada eğer biz artan verilerimizi akıllı bir şekilde, demin anlattığınız, sizin daha güzel ifade ettiğiniz önemine göre farklı yerlerde depolama özelliği olursa, verimiz aslında bizim artsa da sadece depolamış olmak için depoladığımız verileri daha düşük maliyetli yerlerde tutabiliriz. Şimdi Dell'in getirdiği yaklaşım bu aslında. Yani biz diyoruz ki sunduğumuz sistemlerdeki yazılımlar, öyle yazılımlar var ki sistemimiz içerisinde sizin hangi veriyle daha çok uğraştığınızı, hangi veriye daha çok eriştiğinizi biz anlayabiliyoruz. Ve bu anladığımız veriyi, bulduğumuz veriyi daha yüksek maliyetli ama daha hızlı sistemlere, bu kadar olmayan verileri daha düşük maliyetli ve daha yavaş sistemlere aktararak sizin maliyetlerinizi azaltıyoruz. Bu bence en can alıcı olması gereken şeylerden birisi. Rakiplerimiz bunu yapabiliyor mu? Evet, bir yere kadar yapabiliyor ama geçmişten gelen bir şey var. Diyeyim? Oradan bir geleneksel bir yaklaşım var. Bizim aslında getirdiğimiz yenilikçi bir yaklaşım. Yani biz diyoruz ki geleceğin veri depolama sistemi bu tarz olmalıdır. Maliyetleri düşürmelidir. Hiçbir firma bu şekilde bütçe ayırmaya devam edemez.
Yani bu açıdan bakıldığında her zaman en pahalı çözüm değil, ihtiyacı en uygun, optimizasyonu ve verimliliği en yüksek çözümlere kayılmalı.
Kesinlikle doğru. Aynı şekilde söyleyebiliriz.
Valla hani veri depolama açısından çok güzel aslında mesajlar verdiniz, güzel açıklamalar oldu. Hem Dell'in yaptıkları açısından hem de sektörün genel gidişatı açısından da güzel bir sohbet oldu. Bu açıdan da zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim Şükrü Bey.
Ben, bana bu fırsatı verdiğiniz için esas ben teşekkür ederim. Umarım herkesin işine yarayacak fikirleri paylaşmışımdır. İnsanların bunları kullandıkları zaman aslında görürler. Yani konuşuyoruz ama gerçekten dediğiniz gibi ihtiyaçları analiz edildiğinde bunlara yönelik neler verilebildiğini gördükleri zaman sonucu onlar da çok rahat
yani her edecekler. Zaman her konuda bazen en pahalısı değil en fazla fayda sağlayacak en verimli çözümlere kaymak gerektiğini hayatımızın her alanında olduğu gibi veri depolama konusunda da dikkat etmemiz gerektiği sonucunu çıkartarak bu videomuzun sonuna geliyoruz. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşene dek hoşça kalın.